Kitap adı Temel Sağlık Hizmetleri Ünite 2 Hastalık Belirtilerini Gözlemleme, Takip Etme ve İlk Önlemler yazar Profesör Doktor Demet Özbabalık Editör Doçent Doktor Didem Arslantaş. Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra hastalık belirtilerini tanıma, gözlemleme ve takip etme süreçlerini açıklayabilecek, hastalık belirtilerinin ortaya çıktığı anda yapılacak ilk önlemler ile ilgili maddeleri sıralayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar hastalık, solunum, ateş, tansiyon aleti, tansiyon, şeker, nabız, termometre içindekiler. Giriş, hastalık belirtileri nelerdir? Hastalık belirtilerini takip yöntemleri. Tansiyon, nabız, ateş ölçümü. Tansiyon nasıl ölçülür? Solunum sayısını belirleme, şeker ölçümü ve takibi, tansiyon, nabız, solunum sayısı ve ateşin normal değerleri ve yüksek çıktığında alınacak ilk önlemler, konu anlatımı başlıyor. Giriş yaşam süresinin uzunluğu beden ve ruhun normal sınırlar içinde olmasına bağlıdır. Bu durum sağlık olarak adlandırılır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhin ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Sağlığı bozan etmenlerin sayısı ve süresi arttıkça organ veya sistemler etkilenir. Sonuçta insan hastalanır, sakat kalır veya ölür. Hastalık veya rahatsızlık, beden veya zihinde meydana gelen ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Türk Dil Kurumu'na göre, hastalık, organizmada bir takım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çür, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtıdır. İnsan hastalıkları ve bunların tedavisiyle ilgilenen bilim dalı tıptır. Birçok benzer durum ve süreçler hayvanları da etkilemektedir. Hayvanları etkileyen hastalıkları inceleyen bilim dalı veteriner hekimliğidir. Hayvanlar ve insanlar dışında her organizma gibi bitkiler enfeksiyon, besin yetersizliği veya mutasyonlar gibi çeşitli durumlardan etkilenip zarar görebilirler. Bitkileri etkileyen hastalıkları inceleyen bilim dalı bitki patolojisidir. İnsanlar tarihin başlangıcından bu yana hastalıklarla savaştıkları halde bu çabaların bilimsel bir temele oturtulması ancak 200 yıl öncesine dayanır. Eski çağlarda hastalıkların tanrılarca verilmiş bir ceza olduğuna ve insanların içine giren kötü ruhlardan kaynaklandığına inanılırdı. Çünkü o zamana kadar hastalıkların nedeni bilinmiyor ve korkunç salgınlara yol açan bulaşıcı hastalıkların önünü almak için hiçbir şey yapılamıyordu. Orta Çağ boyunca milyonlarca insan vebadan öldü ve insanlar kara ölüm dedikleri bu hastalığı bir alın yazısı gibi kabul ettiler. 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiliz doktor Edward Jenner çiçek aşısını geliştirdi. Fransız bilim adamı Louis bahsediyor. Birçok hastanın gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardan ileri geldiğini ortaya koyarak, 17. yüzyıldan beri varlığı bilinen bu mikroskobik canlılar ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin araştırılmasına öncülük etti. Zamanla doktorlar, her hastanın doğrudan doğruya canlının yapısına ya da çevreden gelen bozucu etkenlere bağlı bir nedeni olması gerektiğini kavradılar. Bir hastalığı önlemek ya da tedavi etmek için önce nedenini bilmek gerektiğinden, hangi hastalıkların nerede, ne zaman ve kimlerde ortaya çıktığını sistemli bir biçimde araştırmaya başladılar. İnternet http://www.ikipedia.org/wiki/hastal-c4b1k-modern-tıpta-hastalıklar Bulaşıcılığa bağlı, enfeksiyon, yaşlanma ve harabiyete bağlı, dejenerasyon, travmaya bağlı, travmatik, ruhsal değişikliklere bağlı, psikolojik, tümöre bağlı, tümoral, bağışıklık sistemindeki bozulmaya bağlı, enflamatuvar, metabolizmadaki değişikliklerine bağlı, metabolik ve nesilden nesile geçişe bağlı, kalıtsal veya genetik olmak üzere ayrılarak daha kolay tanınabilmekte ve tedavi edilebilmektedir. Hastalık belirtileri nelerdir? Sağlığımızın bozulduğu hastalık durumlarını bildiren sinyallere hastalık belirtileri veya semptomlar adı verilir. Bu sinyaller hastalıkların olduğu organ veya sistemin işlevine göre değişir. En sık görülen hastalık belirtileri: ağrı, ateş, halsizlik ve yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, kilo alımı, ağız kuruluğu, öksürük, hapşırık, nefes darlığı, titreme, morarma, uykusuzluk, fazla uyuma, idrarı tutamama, gayta tutamama, yürüyememe, dengesizlik, konuşamama, bilinç kaybı, kasılma, kusma, bulantı, baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, şişme, ödem, çarpıntı. Bu belirtileri tutulan sistemlere göre gruplarsak, enfeksiyon, bulaşıcı hastalıkların genel belirtileri en sık görülen genel belirtiler: ateş, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, deri döküntüleri ve ağrılardır. Bunların içinde en önemlisi ateştir. Enfeksiyon hastalıklarının tamamına yakınında ateş artar. Vücut ısısının yüksek olmasına hipertermi denir. Vücuda girip çoğalan mikroorganizmalar kendileri veya toksinleri ile vücut savunma hücreleri arasındaki savaş sonucu ısı merkezi uyarılır. Bu uyarılma sonucu vücutta ısı üretimi artar. Böylece ateş yükselmiş olur. İnternet http://cocuk.icakir.k12.ter/mikrop.html/sistemi hastalıklarının genel belirtileri: solunum sistemi, burundan başlayarak solunum borusu yolu ile akciğerlere ulaşır. Buralarda travma, enfeksiyon, tümör sonucu çok farklı hastalıklar oluşabilir. Üst solunum yolunda nezle, grip, larenjit, farenjit, rinit. Alt solunum yollarında bronşit, astım, zatüre, akciğer tümörleri, apseler gibi Hastalıklar farklı belirtilerle gidebilir. Üst solunum sistemi, ateş, boğaz ağrısı, boğaz kaşıntısı, yutma güçlüğü, bulantı, burun, akıntısı, tıkanıklık, öksürük, ses kısıklığı, iştahsızlık, genel vücut ağrısı, hapşırma, burun kanaması, baş ağrısı, büyümüş lenf bezleri görülebilir. Alt solunum sistemi, halsizlik, kilo kaybı, balgam, ateş, kan tükürme, hemoptizi, göğüste yanma, solunum sıkıntısı, öksürük, soluk renk, ıslık şeklinde solunum, çomak parmak, paslı dil, gece terlemesi, çarpıntı tansiyon düşüklüğü görülebilir. Dolaşım sistemi ve kan hastalıklarının genel belirtileri internet http://yazarlikyasilimi.mip.gov.tr/materyal/afyon/afyon4/dolasim-sistemi-dolasim-sistemi.html/kol-bacak-damar-hastalıkları, kan hastalıkları, lösemi, lenfoma, anemi, pıhtı şaşma bozuklukları bu sistemin en sık görülen hastalıklarıdır. Bunların belirtileri şu şekilde olabilir. Kalp, kalp damar, kalp kapak, doğuştan kalp hastalıkları belirtileri. Özellikle gece ortaya çıkan solunum sıkıntısı, dispne, ancak otururken uyuyabilme, ortopne, öksürük, balgam, çarpıntı, terleme, bacak ödemi, karaciğer ve dalak büyümesi, gece idrara sık çıkma, yorgunluk, yüzde renk değişikliği, sıcak basması, baş ağrısı, İştahsızlık, uykusuzluk, nabız düzensizliği, bulantı, kusma, fiziki gelişme geriliği, bayılma olarak sıralanabilir. Kan basıncı değişiklikleri belirtileri ise, baş ağrısı, yorgunluk, ense ağrısı, çarpıntı, unutkanlık, kulak çınlaması, gözde noktalanma, bayılma, renk değişikliği, baş dönmesi, bulantı, kusma, komadır. Periferik kol bacak damar hastalıkları, yorgunluk, tüy dökülmesi, renk ve ısı değişikliği, uyuşma, karıncalanma, hissizlik, ağrı, nabız alınamaması, ödem, yaralar, ateş belirtileri ile seyredebilir. Kan hastalıkları, ateş, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, kanamalar, karın ağrısı, lenf bezlerinde büyüme, diş eti bozuklukları, çarpıntı, terleme, nefes darlığı, tırnaklarda çabuk kırılma, baş dönmesi, sarılık, gece terlemesi belirtilerini gösterebilir. Sindirim sistemi hastalıklarının genel belirtileri sindirim sistemi, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer ve sağırsa yolları ve pankreastan oluşmuştur. Yemek borusu hastalıkları, bulantı olmadan mide içeriğinin ağza gelmesi, regurjitasyon, yutma güçlüğü, göğüs arkası ağrı, kilo kaybı, ses kısıklığı, öksürük ile mide hastalıkları, bulantı, kusma, şişkinlik, kanama, kilo kaybı, ağrı, iştahsızlık, geğirme, kansızlık ile ince ve kalın bağırsak hastalıkları, ağrı, kramp, ishal, kabıklık, kitle, kilo kaybı, kansızlık, bulantı, kusma, sarılık, hafif ateş ile karaciğer ve sarsa yolları. Erkeklerde meme başı büyümesi, jekomasti, dalak büyüklüğü, parmak şekil bozukluğu, dupütren kontraktürü, asit, varis, portal, hipertansiyon, anemi, güçsüzlük, diyabet, bulantı, kusma, sarılık, çarpıntı, geğirme, Murphy belirtisi. Sağ kosta altı derin palpe edilirken hastadan bu esnada nefes alması istendiğinde ani oluşan ağrıdan nefes alamaz ile seyreder. Endokrin sistemi hastalıklarının genel belirtileri internet http://yonegsuk.akuni.blogspot.com/2012/0/pisang-pembu.html endokrin sistem, hipofiz, tiroid, paratiroid, pankreas ve sürrenal bezlerden oluşur. Bu organların hastalıklarında çok su içme, polidipsi, çok idrara çıkma, poliüri, iştahsızlık, bilinç değişikliği, karaciğer ve dalakta büyüme, çok uzun boy ve cücelik, burun kanalında dilde büyüme, alt çene ve el, ayak büyüklüğü, kifoz, baş ağrısı, görme bozukluğu, terleme, çarpıntı, ishal, uykusuzluk ve sinirlilik, ellerde titreme, ishal kabızlık, kilo alma, kilo verme, kasılma, kramp, gözlerin öne doğru çıkması, egzotomi, anemi, saçlara dökülme, karın ağrısı, hipohipertansiyon, hormonal değişiklikler, ciltte kuruma, konsantrasyon değişikliği, bayılma, pigmentasyonda artış, dalgınlık, yüzde aydede görünümü, şişmanlık, kısırlık görülebilir. Sinir sistemi hastalıklarının genel belirtileri sinir sistemi iki beyin lobundan, beyincik, omurilik ve omurilikten çıkan sinirlerden oluşur. Bu bölgenin hastalıkları damar hastalıkları, enfeksiyon, tümör, kalıtsal hastalıklar, bağışıklık sistemi hastalıkları şeklinde olup, tutulan yere göre belirti verir. Kişilik ve davranış değişiklikleri, duyu ve motor bozukluklar, yürüme bozuklukları, nöbetler, denge bozuklukları, görme bozuklukları, baş dönmesi, bulantı kusma, yürüyememe, kaslarda gerginlik ve kramplar, titreme, bellek bozuklukları, yutma bozuklukları, idrar kaçırma, baş ağrısı, felçler görülebilir. Genito-üriner sistem hastalıklarının genel belirtileri bu sistem, kadın ve erkek genital sistemlerinden ve boşaltım sisteminden böbrek, idrar yolları ve mesane oluşur. Boşaltım sistemi hastalıklarında kanlı idrar, idrar yapamama, idrar kaçırma, ödem, tansiyon, halsizlik, yorgunluk görülebilir. Kadın ve erkek genital sistemi hastalıklarında yorgunluk, halsizlik, kısırlık, ağrılar, idrar yapma bozukluğu, bulantı, kilo kaybı, kanama, akıntı görülebilir. Hastalık belirtilerini takip yöntemleri hastalıklar ani ortaya çıkan akut hastalıklar ve uzun yıllar boyunca seyreden kronik hastalıklar olmak üzere sınıflandırılabilir. Mikrobik hastalıklar, nezle, grip, sıcak çarpması, menenjit, damar tıkanmaları akut hastalıklar iken, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, felç, kalp hastalığı, romatizma gibi hastalıklar kronik hastalıklardır. Akut hastalıklar ilk tanılarını ortaya çıkan belirtiler üzerinden hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarında alırken, aynı belirtiler veya eklenen yeni belirtilerin hastalık üzerindeki etkileri, aile sağlığı merkezleri veya hastanelerin poliklinik veya kliniklerinde takip edilir. Hastalık belirtilerinin seyri, veri tabanları, elle veya bilgisayarla doldurulan formlar, dosyalar, sağlık karneleri gibi yöntemlerle takip edilir. Örneğin, ateş nedeniyle hastaneye yatan hastanın ateşinin seyri, düşüp düşmediği, günün hangi saatinde arttığı, hastanın tedaviye yanıt verip vermediği ateş takip çizelgeleri ile anlaşılabilir. Aynı şey tansiyon, nabız, solunum, ağrı gibi belirtiler içinde söz konusudur. En iyi takip yöntemi sayısal ölçüm tekniğidir. Sayısal olarak ölçüm yapılamayan durumlarda ölçeker, skala kullanılır. Örneğin şuuru kapalı bir hastada ateş, solunum, tansiyon, şeker gibi sayısal ölçüm yapılabilen durumların yanı sıra bazı ölçekler ile bilincin durumu takip edilir. Glasgow koma skalası gibi. Sıra sizde bir Glasgow koma skalası bilincin takip edildiği bir ölçektir. Ayrıntılarını anlatır mısınız? Sıra sizde bir yanıt komalı hastanın değerlendirilmesinde ağır kafa travması geçiren hastalarda bilinç durumunu hızlı ve basit şekilde değerlendirmek üzere geliştirilen Glasgow koma skalasından da yararlanılabilir. Glasgow koma skalası göz açma, motor cevap ve verbal, sözel yanıt üzerinde hesaplanır. Göz açma kendiliğinden açık. 4. Sesli uyaranı var. 3. Ağrılı uyaranı var. 2. Göz açma yok. 1. Verbal cevap oryantasyon normal. 5. Konfüzyon deoryantasyon. 4. Uygunsuz kelimelerle. 3. Anlaşılmaz sesler. 2. Yanıt yok. 1. Motor cevap emirlere uyuyor. 6. Ağrıyı lokalize ediyor. 5. Ağrıdan uzaklaşıyor. Fleksiyon. 4. Ağrı ile anormal fleksör postür. 3. Ağrı ile anormal ekstansör postür. 2. Motor cevap yok. 1. Toplam puan 15.86 koma tansiyon. Nabız. Ateş ölçümü tansiyon. Tansiyonu kısaca kan basıncı olarak tanımlayabiliriz. Damarlarınızdaki kan, dolaşım sırasında bir basınç oluşturur. Bu basınç alınan gıda, yapılan iş ve harcanan güçle bağlantılı olarak gün içinde küçük değişiklikler gösterebilir. Kan basıncı veya tansiyon iki ölçümle ifade edilir. Sistolik basınç, büyük tansiyon, diastolik basınç, küçük tansiyon, tansiyon düzeyinin sayısal olarak ifade edilmesini sağlayan aletlere tansiyon aleti adı verilir. Günümüzde kullanılan aletler havalı, cıvalı ve elektronik cihazlar olarak ayrılabilir. Tansiyon ölçen aletlere sfigmomanometre şekil 1 denir. tansiyon ölçümü sırasında kalp atışlarının dinlenmesini sağlayan aletin adı da stetoskoptur. Şekil 2. Cıvalı olanlar daha çok hasta yoğunluğunun fazla olduğu klinik, hastane ortamlar için daha uygundur. Ev kullanımları için elektronik olanlar tercih edilir. Şekil 3. İnternet http://55kopuk.bl/ogcu.com/tansiyon-tekniklere/1032626 kan basıncının parmaktan veya bilekten ölçümü. Parmaktan ve veya bilekten ölçen tansiyon aletleri diğerleri kadar doğru ölçülmemektedir. Tansiyon nasıl ölçülür? İnternet http://cadde.milliyet.com.tr/2012/07/07/ yazar detay /1162252/tansiyon-nasil-olculur 1. Hasta, kan basıncı ölçümünden yarım saat önce egzersizden kaçınmalı, bir şey yememeli, kafein almamalı ve sigara içmemelidir. Hasta en az 5 dakika istirahat etmelidir. 2. Ölçüm yapılacak kişinin kolundaki kıyafet omuza kadar sıyrılmalı ve kıyafetin kolu sıkmamasına özen gösterilmelidir. Kolu sıkıyorsa çıkarılmalıdır. Tansiyon aletinin kola sarılan kısmına manşon denir. Şekil 4. Manşon kalple aynı hizada, dirsek çizgisinin 1-2 parmak üzerinden sarılır. 3. Tansiyon ölçümü sırasında kişi en az 5 dakika süreyle ve sırtı arkaya dayalı şekilde otururken, ölçüm yapılacak kolda dirsek çukuru göğüs hizasında olacak şekilde alttan destekleniyor durumda olmalıdır. Yani tansiyon ölçülürken kol havada tutulmamalıdır. 4. Manşon sarıldıktan sonra stetoskop kulağa takılır. Stetoskopun sesleri alan kısmını stetoskopun diyaframı denir. Diyafram dirsek çukurunda gövdeye yakın tarafa yerleştirilir. Sesin duyulduğu damar brakial damar olup bu hizadan geçer. Şekil 5. 5. Manşon şişirilir. Buradaki amaç, manşon içindeki hava basıncının damarlar içindeki basıncı yenmesidir. Dolayısıyla nabız ya da herhangi bir ses alınabilen sessiz sahaya ulaşana kadar şişirilir. Manşon yaklaşık 180 mm HG'ye kadar şişirilir. 6. Daha sonra yavaş yavaş hava boşaltılmaya başlanır. Bu arada dikkatle gözler basınç göstergesindedir. Önerilen saniyede 2 mm hızla basıncı düşürmektir. Basınç düşerken nabız atışlarının ilk duyulduğu basınç değeri sistolik basınca da büyük tansiyon denilen basınçtır. Basınç düşürülmeye devam edilir. Seslerin kaybolduğu son nokta küçük tansiyondur. Diyastolik basınç, yani seslerin ilk ve son duyulduğu basınçlar kişinin önce büyük sonra küçük tansiyonunu verir. 7. Tansiyonu ölçülecek kişilerde başlangıçta her iki koldan da ölçmek gereklidir. Hangi koldan okunan değer yüksekse, Takip de artık hep okuldan yapılmalıdır. 8. Kol atar damarlarının sorunlu olduğu hastalıklarda tansiyonun ölçüleceği konu dikkatli olunmalıdır. Meme kanseri gibi koltuk altı bölgesinde cerrahi girişim yapılmış hastalarda o taraftaki kolun ve böbrek yetersizliği nedeniyle hemodiyalize girmekte olan hastalarda da fistül bulunan kolun tansiyon ölçümü için kullanılmaması gerekir. 9. Tansiyon takibinde ölçümlerin günün değişik saatlerini ve koşullarını içine alacak şekilde yapılması gereklidir. Sigara içmek, yemek yemiş olmak, kahve ilk 30-60 dakikalık dönemde tansiyonu artırıcı yönde etki yapabilir. 10. İlk ölçümde hipertansiyon tanısı koymaktan kaçınılmalıdır. Sistolik kan basıncı, gün boyunca 100 mm Hg'ye kadar değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle hipertansiyon tanısı koymadan veya tedaviye başlamadan önce, değişik zamanlarda en az 2 kez daha ölçülmelidir. İnternet http://www.ahmetapma.com/tfssoku.asp soru işareti it. 253. Dijital ölçüm yapan tansiyon aleti ile ölçüm tekniği genel olarak hemen hepsinde bir açma kapama düğmesi ve hafızadaki ölçümleri gösteren bir düğme bulunur. Şekil 6. İster koldan, ister bilekten ölçüm yapılsın. Prensip olarak cihaz veya manşon kalp hizasında tutulmalı. Ölçüm yapılırken konuşulmamalı. Hareket edilmemelidir. Cihaz otomatik olarak manşonu şişirip yine kendisi indirip sonucu ekranında gösterir. Aynı zamanda hemen hepsinde nabız hızı da ayrıca gösterilir. Sıra sizde. İki tansiyon ölçüm tekniğini kısaca tekrarlar mısınız? Sıra sizde. İki yanıt 1. Ölçümden önceki son 30 dakika içerisinde sigara, çay veya kahve içmemiş, kafein almamış ve yemek yememiş olunmalı. 2. Ölçümden önce en az 5 dakika dinlenmiş olunmalı. 3. Ölçüm yapılan oda sessiz ve ılık olmalı. 4. Ölçüm mümkünse sağ koldan yapılmalı ve ölçüm yapılacak kol giysisiz, çıplak olmalı. 5. Ölçüm sırasında ölçüm yapılacak kişi arkasına yaslanmalı, bacak bacak üstüne atmadan ve konuşmadan durmalı. 6. Ölçüm sırasında ölçüm yapılacak kişinin kolu kalp hizasına yükseltilmeli ve alttan desteklenmeli. 7. Tansiyon aleti sigmomanometre manşonunun boyu hastaya kişiye uygun olmalı. Şişen kese bölümü kol çevresinin en az %80'ini sarmalı. Manşonun genişliği ise kol uzunluğunun 2/3 kadar olmalı. 8. Manşon, alt kenarı dirsek çukurunun 2,53 cm üzerinde olacak şekilde kola sarılmalı. Ne sıkı ne de gevşek olmalı. 9. Stetoskop ucu manşonun altına sokulmamalı. Dirsek çukurunda brakial arter üzerinde serbest durmalı ve cilde hafifçe bastırılmalı. 10. Manşon, radyal nabzın kaybolduğu düzeyin 20-30 mm Hg üstüne kadar şişirilmeli. 11. Maşon uzun süre şişirilmiş bırakılmamalı. 12. Sigmomanometrenin kontrol valfi açılarak saniyede 2-4 mm Hg hızla indirilmeli. 13. Maşon basıncı azaltılırken, sesin ilk duyulduğu anda okunan değer sistolik, sesin artık işitilmez olduğu anda okunan değer ise diastolik basınç değeri olarak kaydedilmeli. 14. Ölçümler. Arada 2'şer dakika bırakılarak en az 2 defa yapılmalı ve sonuçların ortalaması kan basınç değeri olarak alınmalı. http://www.ailehekimince.com/tanisyeonilecme.htm kan basıncını ölçerken yapılan hatalar 1. Bacak bacak üstüne atma 2. Kolun gergin olması 3. Dirsek çukurunun kalp hizasının altında olması 4. Manşetin çok uzun olması 5. Manşetin kısa olması 6. Manşetin gevşek sarılması 7. Manşetin yavaş şişirilmesi 8. Manşetin fazla şişirilmesi 9. Manşetin havasının çok yavaş boşaltılması 10. Manşetin havasının çok hızlı boşaltılması 11. Stetoskopun çan kısmının iyi tutulmaması nabız ve nabız ölçümü nabız. Kalbin bir dakika içinde kaç kere kasıldığının göstergesidir. Kalp her kasılmasıyla bir miktar kanı atar damarlara fırlatır ve damarların esneyebilme özelliğinden dolayı atar damarlarda buna bağlı bir genişleme olur. Damar duvarı bu genişlemenin ardından tekrar eski durumuna döner. Ardından bir sonraki atım ile yeni bir basınç dalgası ile tekrar genişler ve bu böyle devam eder gider. İşte bu genişleme, el bileği, dirsek içi, kasık, çakak, ayak bileği gibi damarların yüzeyel seyrettiği yerlerde nabız dalgası olarak hissedilir. Şekil 7. Nabız bize hem kalp hızı hakkında bilgi verirken, hem de kalbin düzenli çalışıp çalışmadığı, yani ritmi hakkında da bilgi verir. Nabız bölgelerinde birinci ve ikinci el parmak uçları ile yavaşça bastırarak nabız dalgasını aranır. Önce düzenli ve ritmik olup olmadığına, daha sonra ise bir dakika içindeki sayısına bakılır. İnternet http://www.gunukmedia.com/nabiztiranidirtira/nasilkireolçudur.htm ile bazı tansiyon aletleri kan basıncı ile beraber nabız hızını da vermektedir. Ateş vücut ısısının normal değerlerinin üzerine çıkmasına ateş adı verilir. Ateş vücut ısısını etkileyen bir durum olduğunun uyarısı vermek açısından doğal bir savunma aracı olarak kabul edilir. Bu durumun varlığı kişiyi, yakınlarını ve sağlık personelini olası nedenler açısından uyarır. Vücut ısısı gün içerisinde değişim gösterebilir. Yaş, fiziksel aktivite, hormonal faktörler, günlük ısı döngüsü, stres, çevre ısısı ve beslenme, uyku hali, kanama ve bazı ilaçlar vücut ısısını etkileyebilir. Ateş, kendi başına bir hastalık değil. Hastalık belirtilerinden bir tanesidir. Normal ısı koltuk altından 36,4, 36,7 santigrat derece. Ağızdan ölçülen ısı ise 36,6, 37 C'dir. Vücut tüm fonksiyonlarını bu ısı değeri arasında yerine getirdiği için ateş diye adlandırılan vücut ısısının yükselmesi, vücudun normal dengelerinde bir bozulma olduğunu gösterir. Enfeksiyon, ödem, doku hasarı veya aşı gibi nedenlerle ateş meydana gelebilir. Ateş ölçümü için kullanılan gereçlere ısı ölçer veya termometre adı verilir. Şekil 7. Termometreler cıvalı, elektronik, ısıya dayanıklı bant ve timpanik olmak üzere farklı şekillerde olabilir. Ölçümün yapıldığı bölgeye göre değerler değişebilmektedir. Ölçümde ateş olarak değerlendirdiğimiz kriterler aşağıda belirtilmiştir. Koltuk altı 37,2 santigrat derece, kulak 37,5 santigrat derece, ağızdan 37,5 santigrat derece, rektal ölçümde 38 santigrat derecenin üzerindeki ölçümler ateş olarak kabul edilmektedir. http://www.doktortesi.com/yazi/çocuklarda-ates-nedir-nasil-olcudur-4973 Koltuk altı aksiller ölçüm. Bu ölçümün güvenilir olması için koltuk altının kuru olması gerekir. Ölçüm için gereken süre en az 5 dakika olmalıdır. Kulak, timpanik ölçümü. Ölçüm yapacak şahsın aleti kulağa yerleştirmeden önce kulak kepçesini geriye doğru çekmesi ve ateş ölçeri yerleştirmesi gerekir. Kısa sürede 2 saniyede sonuç alınır. Uygulanması kolay ve hijyeniktir. Ağız içinden oral ölçüm. Termometre su ve sabunla yıkandıktan sonra ağızdan ölçüme hazır hale gelir. Ölçüm için gerekli süre cıvalı termometre ile 3 dakika, dijital termometre için 1 dakikadır. Hasta bilinçli olmalı ve ağzında yara olmamalıdır. Çocuk ve bebeklerde kullanmak zordur. Ölçümden önce çok sıcak veya soğuk bir yiyecek alınmamalıdır. Rektal anus ölçüm. Vital bulgular stabil seyreden hastalarda tercih edilmektedir. Dijital termometre ile 1 dakika, cıvalı termometre ile 3 dakikada sonuç alınmaktadır. Ateş ölçümü sırasında dikkat edilecek şeyler şunlardır. 1. Derece göz hizasında yatay olarak parmaklar arasında tutulur. Gerekirse hafifçe öne arkaya hareket ettirilerek cıvanın yeri belirlenir. 2. 35 santigrat derece altında olmalıdır. Bunun için cıvalı kısım aşağı gelecek şekilde termometre üst taraftan sıkıca tutulur ve el bilekten sallanarak cıvanın düşmesi sağlanır. 3. Cam termometre kırıldığında açığa çıkan cıvanın çevreye zarar verdiğini unutmadan uygun bir kaba alıp toplama yerine teslim edilir. Solunum sayısını belirleme vücudun enerji elde etmek için havadan oksijeni alarak vücuda zararlı olan karbondioksiti havaya geri verilmesi olayına Solunum denir. Solunum, solunum organlarıyla yapılır. Bu organlar, internet http://www.sabrikli-sayfalar.com/solunum.html solunum için. 1. Soluk aldığımızda göğüs kafesimiz genişler. 2. Diyafram düzleşir. 3. Akciğerlerimize hava girer ve genişler. 4. Soluk verdiğimizde göğüs kafesimiz daralır. 5. Diyafram kubbeleşir. 6. Akciğerlerimizden hava çıkar ve daralır. 7. Sağlıklı insanda soluk alıp verme sayısı dakikada 12-16'dır. 8. Yaş, nabız, vücut ısısı, ağrı, sigara, vücut pozisyonu, ilaçlar, beyin travması, anemi, pnömotoraks, egzersiz, heyecan, korku, sevinç ve ağır yük solunum sıklığını etkiler. Hastanın solunumu sayılırken aynı anda derinliği ve düzeni de değerlendirilmelidir. Kişi dinlenmiş ve rahat olmalıdır. Solunumun sayılması için en uygun zaman nabız değerlendirmesi sonrasıdır. Hastanın radyal arterinden tutulur. Kolu göğsüne getirilir. Nabız sayılıyor hissini uyandırarak solunum sayılır. Şeker ölçümü ve takibi kan şekeri vücudu dolaşan kan aracılığı ile tüm hücrelerin kullanımına sunulan enerji verici bir maddedir ve glikoz olarak adlandırılır. Normal değerleri 70-110 mg/dl arasındadır. Düşmesine hipoglisemi, yükselmesine hiperglisemi denir. İnsan vücudundaki tüm hücreler yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerjinin bittiği yerde önce hücre yaşamı, sonra da o hücrenin ait olduğu canlının yaşamı sona erer. Sinir hücreleri, kan hücreleri, üreme hücreleri için kanda daima belirli miktarda glikoz bulunması gerekir. Aksi durumlarda bu hücreler düzgün çalışamazlar ve fonksiyon kayıpları oluşur. Vücudumuzda en çok enerji tüketen hücreler ettiren kas ve beyin hücreleridir. Kan şekeri ayarlanmasında iki hormon görev alır. İnsülin kandan glikozu toplar depolar, glukagon depolardan tekrar kana verir. Yemeklerden sonra kan şekeriniz geçici süreliğine normalin üzerine çıkabilir ve kan şekeriniz yediğiniz yemeğin karbonhidrat içeriğine göre ciddi değişkenlik gösterir. Ancak insülin gerekli miktarda salgılanarak bu yüksekliği düzeltir. Belirli bir süre açlıktan sonra ise kan şekerinizin normal olmaması için bir neden kalmaz. Böylece açlık durumunda ölçülen şeker düzeyinin hem düşük hem yüksek olması anormallik olarak kabul edilir. Kan şekerinin yüksekliği ile giden hastalığa şeker hastalığı, diyabetes mellitus adı verilir. Kan şekeri ölçümü şeker izlenmesinde son derece önemlidir. Bu aynı zamanda tedavinin ayarlanmasını da sağlar. Özellikle son yıllarda şeker ölçümleri evde çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Kan şekeri gün boyu devamlı olarak değişim gösterse de, kan şekerini olabildiğince normale yakın değerlerde tutmak gerekir. Eğer diyabetli bir kişi kendini iyi hissetmiyorsa, o an yapılacak bir test ile bu hissettiklerinin kan şekeri düşüklüğünden mi, yoksa yüksekliğinden mi kaynaklandığını gösterecektir. Daha önceki dönemde diyabet, idrar şeker testi ile izleniyordu. Ancak bu testte, idrarda şeker, kan şekeri kanda yükseldikten bir süre sonra çıkabilir ve normal sınırın altındaki kan şekeri hakkında bilgi vermez. Günümüzde modern şeker ölçme aletleri geliştirilmiştir. Doğru sonuçları öğrenebilmek için bu cihazların kullanımının da çok iyi öğrenilmesi gerekir. Aksi takdirde elde edilen sonuçlar yanlış ve yanıltıcı olur. Bugün artık birçok kişi kan şekeri kontrolünü cebe sığabilecek hesap makinesi büyüklüğündeki şeker ölçüm aletleri ile yapıyor. Günümüzde parmak delmek için otomatik deliciler mevcut. Bu aletlerle hızlı şekilde parmak delinebilmektedir. Kan şeker ölçüm aleti, test çubuğu üzerine koyduğunuz kan damlasının meydana getirdiği kimyasal reaksiyonu okur. Bu kimyasal reaksiyon, kan serumundaki şeker miktarını gösterir. Kan şeker ölçüm aleti kimyasal reaksiyonu MGDL olarak sayılara çevirir ki bu rakamlar, şeker ölçme aletinin ön yüzündeki ekranda belirir. Bazı ölçüm aletleri sadece sayıları göstermez. Ayrıca ölçümü, ölçüm tarihini ve zamanını da hafızasına alarak kaydeder. Bazı ölçüm aletleri, bilgileri software programla işleyen bilgisayara aktararak, kan şekeri kontrolünün analizini yapabilir. Kan şekeri kontrolünde en iyi sonucu alabilmek için, ölçme yöntemini iyi öğrenmek şarttır. Kan şekeri nasıl ölçülür? Kan şekeri ölçümü için test çubukları, sisirip kullanılır. Ölçüm cihazına yerleştirilen test çubuğuna bir damla kan damlatılır. Bazı cihazlarda test çubuğuna kan damlatıldıktan sonra cihazı yerleştirerek ölçüm yapılır. Cihazın özelliğine göre bir süre beklenir. Ölçüm sırasında ellerin temiz olmasına dikkat edilmelidir. Delme işleminden sonra parmaktan gelen ilk damla kan kuru bir pamukla silinmelidir. Test çubuklarının üzerindeki kod numaraları cihazdakiyle aynı olmalıdır. Test çubuklarının bulunduğu kutu ısı, ışık ve nemden korunmalıdır. Kan şekeri cihazı alırken dikkat edilmesi gerekenler. Kullanımının kolay olması gerekir. Cihazla birlikte kullanılan malzemeler, sisripler, parmak delme preparatları kolay temin edilebilmelidir. Cihaz kolayca taşınabilmelidir. Cihazın ekranındaki rakamlar ve uyarılar kolayca görülebilmelidir. Kan şekeri sonuçları bir hafızada saklanabilmelidir. İnternet http://www.sabliksistemiz.com/kan-kire-yapilmali.html diyabet tedavisinde test için en uygun zamanlar. Açlık öğünden hemen önce ve öğünden 1-2 saat sonraki zamanlardır. Bununla birlikte, günde 7 kez test yapılması ideal iken, zaman yokluğu, gerekli test çubuklarının alım güçlüğü ve de sık olarak parmağı delmenin verdiği rahatsızlık gibi nedenler sık ölçüm yapılmamasının nedenleri arasındadır. Tansiyon, nabız, solunum sayısı ve ateşin normal değerleri ve yüksek çıktığında alınacak ilk önlemler, tansiyon kişinin kan basıncı normal değerlerin üzerinde olmasına, hipertansiyon, normal değerlerin altında olmasına ise hipotansiyon denilir. Sistolik basıncın 140-150 mmHg üzerinde olmasına sistolik tip büyük hipertansiyon, diastolik basıncın 90 mmHg üzerinde olmasına ise diastolik tip küçük hipertansiyon denilir. Normal tansiyon, küçük tansiyon 80 mm civarının veya 8, büyük tansiyon, sistolik basınç ise 120 mm civarının veya 12 altındadır. Bazı ilaçlar, belirli bir miktarın üzerindeki kan kayıplarında, geniş ve derin yanıklarda, aşırı kusma ve ishallerde hipotansiyon oluşabilir. 2003 yılı Amerikan Kalp, Akciğer, Kan Enstitüsü'ne göre, sistolik basınç 140 mmHg ve diastolik basınç 90 mmHg üzerinde ise yüksek kan basıncı, hipertansiyon, sistolik basınç 120-139 mmHg ve diastolik basınç 80-89 mmHg arasında ise önce hipertansiyon, sistolik basınç 120 mmHg ve diastolik basınç 80 mmHg'den düşükse normal tansiyon denir. Dikkat, ayağa kalkıldığında ortaya çıkan kan basıncı düşmesine ortostatik veya postural hipotansiyon denilir. Özellikle uzun süre yatmış olan, günlerce, haftalarca ya da ameliyat ve kaza sonrası kişilerin ayağa kaldırılması sonrasında ortostatik hipotansiyon nedeniyle kişi baş dönmesi, bulantı yaşayabilir, bilincini kaybedebilir, bayılma, senkop. O nedenle bu gibi kişiler yataktan yavaş yavaş kaldırılır. Yaşa göre tansiyon arteriyel değişiklikleri, bir kere ölçülerek kan basıncı hakkında karar verilemez. Kişilerin normal kan basıncının her iki koldan ölçülerek saptanmasında yarar vardır. İki kol arasında 10-15 mmHg fark olması sorun yaratmaz. Eğer bundan daha fazla ise mutlaka doktora başvurulmalıdır. Sistolik basınç, büyük tansiyon ile diastolik basınç, küçük tansiyon arasındaki farka nabız basıncı denilir ve normal değeri 30-40 mmHg arasındadır. Tansiyon değerini etkileyen etmenler. 1. Kalbin pompalama gücü. Arttıkça arteriyel basınç yükselir. Kalbin pompalama gücü düştükçe azalır. Kalbin pompalama gücü, kalp bölmelerinden pompalanan bir dakikadaki kan miktarıdır. 2. Periferik kalp dışındaki bölgelerdeki direnç. 3. Kanın viskozitesi, akışkanlığı, kandaki hücre, hematokrit yüzdesidir. Kandaki hücre oranı arttıkça, kanın akış hızı yavaşlayacaktır. Hematokrit arttıkça akışmazlık artar. Akışkanlık azaldıkça, yani akışmazlık arttıkça, kan basıncı da artar. 4. Arter, damar, duvarının esnekliği, elastikiyeti, yaşla birlikte ya da hastalıkların etkisiyle damar çeperleri esnekliğini yitirir. Damar sertleştikçe kan basıncı artar. Sıra sizde 3. Türkiye'de hipertansiyon sıklığı nedir? Sıra sizde 3 yanıt. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nce 2003 yılında yapılan Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması hastanın sıklık ve yol açtığı sağlık sorunları ile ilgili önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Türkiye genelinde hipertansiyon görülme sıklığı %31,8'dir. Ülkemizde her 3 kişiden biri hipertansiyon hastasıdır. Yani başka bir deyişle Türkiye'de yaklaşık 15 milyon hipertansiyon hastası bulunmaktadır. Hipertansiyon saptananların %38'inin daha önce hipertansiyon tanısı aldığı, %62'sinin ise ilk kez bu çalışma sırasında hipertansif olduğunu öğrendiği belirlenmiştir. Buna göre ülke genelinde hipertansiyonu olan her 3 kişiden ikisi hipertansif olduğunun farkında değildir. Hipertansiyon kadınlarda daha fazla görülmektedir. Erkeklerde %27,5 sıklıkta bulunurken kadınlarda bu oran %36,1'dir. Hipertansiyon hastası olup kan basıncı yeterli kontrol edilenlerin oranı sadece %21'dir. Bu da 5 hipertansiften 4'ünde kan basıncı kontrolünün yeterli yapılmadığını göstermektedir. Bu veriler hipertansiyonun tanı ve tedavisinin toplumumuzda önem verilmesi gereken önemli sağlık problemlerinden biri olduğunu göstermektedir. Dikkat! Hipertansiyonun hedef organları damarlar, özellikle kalp damarları, böbrekler, kalp, göz ve beyindir. Damarlarda ateroskleroza, damar sertliği, neden olup darlık ve tıkanıklıkların gelişmesine neden olurken, böbreklerde ileride böbrek yetmezliğine kadar giden hasara, kalpte kas kalınlaşmalarına ve kalp yetmezliğine, gözlerde körlüğe kadar giden hipertansif retinopatiye, beyinde ise kanama ve bunun sonucunda inmeye, felç, neden olabilir. Yüksek kan basıncında, atar damarlar kan akımına gittikçe artan dirençle karşı koyarlar. Bu ise kalbin pompalamasını ve kanı dolaştırmasını zorlaştırır. Hipertansiyon nedenleri değiştirilemez. Faktörler, kalıtım. Ailesinde yüksek tansiyon hastası bulunan kimselerde hipertansiyon gelişme riski yüksektir. Ancak bu, yüksek tansiyonluların yakınlarında da mutlaka yüksek tansiyon gelişeceği anlamına gelmez. Ancak bu kişiler daha dikkatli olmalıdır. Yaş. Yüksek tansiyon genellikle 35 ile 50 yaşları arasında ortaya çıkar. Ancak bu hastalık daha genç yaşlarda da gelişebilir. Cinsiyet. Yüksek tansiyon 50 yaşından küçük erkeklerde, kadınlara göre daha sık görülür. 50 yaş üstünde ise kadınlarda erkeklere göre sıklığı artar. Şeker hastalığı. Şeker hastalarında yüksek tansiyonun ortaya çıkma riski, şeker hastası olmayanlara göre daha fazladır. Şeker hastalarında hipertansiyonun kontrolü çok daha önemlidir. Şeker hastalarında tansiyonun normal kabul edilen sınırları 130/80 mmHg'dir. Değiştirilebilir faktörler, şişmanlık, fazla kilolar, kan basıncı üzerinde olumsuz rol oynayarak yüksek tansiyona zemin hazırlar. Bu yüzden fazla kiloların verilmesi, kan basıncının normal düzeye indirilmesine büyük ölçüde yardımcı olur. Sigara, yüksek tansiyonun damarlar üzerindeki zararlı etkilerini hızlandırır. Tuz, yüksek kan basıncı, tuzlu yiyeceklerle daha da yükselir. Stres, aşırı sıkıntılı bir yaşam biçimi, yüksek tansiyonun ortaya çıkması için zemin hazırlar. Hareketsizlik, düzenli yapılan egzersiz ve spor, yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Fazla alkol, aşırı miktarda alınan alkol, damar sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunur. Günlük alkol tüketimi en fazla 60 ml viski, rakı veya vodka, 300 ml şarap veya 720 ml bira olmalıdır. Kadınlar ve zayıf olanlarda bu miktarlar daha az olmalıdır. Tansiyon değişikliklerinde alınacak ilk ve acil önlemler hipertansiyonun oluşturduğu şikayetle son derece silik olabildiği gibi şiddetli de olabilir. Sabahları ense bölgesinde hissedilen ağrı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı, sık idrara çıkma, hipertansiyon belirtisi olabilir. Hipertansiyon, tanı ve tedavisi kolay bir hastalıktır. Yüksek tansiyonun yol açtığı birçok ölüm, erken tanı ve tedavi ile önlenebilir. Önemli olan hastanın çok önemli olduğunu kabul etmek ve yapılması gerekenleri yapmaktır. Kan basıncını normale indirmek için hastanın yaşamında bazı değişiklikler yapması gerekir. Kilo ve tuz. Az tuzlu yenmelidir. Fazla kilolar verilmelidir. Katı yağlardan kaçınılmalıdır. Dikkat fazla olan her 10 kilonun verilmesi yüksek tansiyonun 5-20 mm civa düşmesini sağlar. Diyetin, meyve, sebze ve katı yağ içeriği azaltılmış süt ürünlerinden zengin olması da tansiyonun normale dönmesinde katkıda bulunur. Spor haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika düzenli spor yapılmalıdır. Örneğin tempolu yürüyüş, spor tansiyonu 4-9 mm civa düşürür. Sigara ve alkol, sigara damarlara zararlıdır ve bırakılmalıdır. Alkol tüketimi azaltılmalıdır. Tüm bunlara rağmen kan basıncı hala yüksek ise hekimin vereceği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu ilaçlara tansiyon önleyici, antihipertansif ilaçlar adı verilir. İlaç tedavisinde kullanılacak ilaçların cinsi, dozu ve çeşitliliği tamamen doktorun kontrolü altında olmalıdır. kontrol altına alınamayan olgularda birden fazla ilaç kullanılabilir. Asla doktorun dışındakilerden tavsiye üzerine herhangi bir ilaç alınmamalıdır. Bir hastaya iyi gelmiş bir ilaç başka biri için zararlı olabilir. Belli aralıklarla doktora gidilmelidir. İlaçlar kesintisiz ve düzenli alınmalıdır. Tansiyon düştüğü için ilaç kesilmemelidir. Unutulmamalıdır ki, ilacın azaltılması veya kesilmesi durumunda tansiyon tekrar yükselecektir. Özellikle romatizma tedavisinde kullanılan ağrı kesici ilaçlar, soğuk algınlığı ve grip için kullanılan ilaçlar kan basıncını yükseltebilir. Bu tür ilaçların doktor kontrolü ve tavsiyesiyle kullanılmasında yarar vardır. Tedaviyi zorlaştıran etmenler şunlardır. Hastaların hastalığı kabul etmediği durumlar, tedavinin ömür boyu olması, tansiyon normale indiği için ilaçların bırakılması, ilaçların diğer organlara zarar verdiği yanlış kanısının olması. Dikkat! Eğer bir tansiyon hastası, hipertansiyon iseniz, tansiyonunuzu kontrol etmek için zaman zaman mutlaka tansiyonunuzu ölçtürünüz. İlaçlarınızı devamlı ve düzenli olarak kullanınız. Doktorunuzun önerdiği zamanlarda mutlaka kontrollere geliniz. Kontroller, özellikle birlikte başka risk faktörleri veya hastalıklar bulunduğu zaman, sigara, kolesterol yüksekliği, kalp damar hastalığı, şeker hastalığı gibi çok daha önemlidir. Hipotansiyon. Düşük kan basıncını anlamak çoğu kere kolay değildir. Düşük kan basıncı daha çok kendini yakınmalarla belli eder. Kandaki düşük basınç nedeniyle beyin ve böbreklerde kalıcı hasarlar oluşabilir. Ancak düşük basıncın derecesi kişiye göre değişir. Örneğin, bazı kişilerde 8/5 veya 8/4'lik bir tansiyon herhangi bir bulgu vermezken, normalde yüksek tansiyonda seyreden kişilerde 10/5 düşen bir tansiyonda düşük tansiyon bulguları oluşabilir. Düşük tansiyon durumlarında organizmada olan değişiklikler şunlardır. 1. Kalp tarafından atılan kan miktarını artırılır. Bu ise kalbin hızını artırır. Damarlara gelen toplam kan miktarını artırılarak kan basıncı yükseltilmeye çalışılabilir. Kalp kan basıncını yükseltmek için daha hızlı ve daha güçlü atmaya çalışır. 2. Toplar damarlar kendini daha fazla daraltarak kalbe gelen kan miktarı artırılır ve tansiyon yükseltilmeye çalışılır. 3. Böbrekler devreye girerek yapılan idrar miktarı azaltılır ve tansiyon yükseltilmeye çalışılır. Böbreklerde kan basıncını ve dolaşan kan miktarını ayarlamaya çalışan sisteme renin anjiyotensin aldosteron sistemi de denir. Bu sistem dolaşan kan miktarı ve basıncı algıladıktan sonra bu adı geçen hormonlar sayesinde böbrek üzerinden tuz atılımı ve tutulmasını ayarlayarak tansiyonu azaltır veya artırır. Normalde, sporcular ve ideal kilosunu koruyan ve sigara içmeyen kişiler genelde düşük kan basıncına sahiptirler. Bu düşük kan basıncı herhangi bulgu ya da yakını olmadığı sürece istenilebilir bir durumdur ve tedaviye gerek yoktur. Bununla birlikte kan basıncı kısa süre içinde belirgin şekilde düşenlerde bulgu olmasa da bu durumda incelenmesi gerekecektir. Tedaviden önce sebebinin bilinmesi önemlidir. Eğer neden bir ilaç ise ilaç dozu azaltılır veya kesilir. Tansiyon düşüren ilaçlar ve idrar sökücüler doktor tarafından ayarlanmalı, değiştirmeli veya kesilmelidir. Hastalar kendiliğinden doktora danışmadan bu tip değişiklikleri yapmamalıdırlar. Neden susuzluk ise ağızdan alınacak sıvılarla ya da bazen damardan sıvıyı vererek normal tansiyona dönmek gerekir. Kan kayıplarına bağlı tansiyon düşüklükleri de damardan sıvı ve kan transfüzyonları ile tedavi edilir. Septik şok yine acil bir durumdur. Damardan sıvılar ve antibiyotikler ile tedavi edilebilir. Kalp hastalıklarından biri olan hasta sinüs sendromu nedeniyle veya kalp blokları nedeniyle olan hipotansiyonlarda genellikle kalp pili, pacemaker, takılabilir. Yüksek kalp hızı nedeni ile olan hipotansiyonlarda ilaç tedavisi uygulanabildiği gibi gerektiğinde elektriksel kardiyoversiyon, elektrik uyarımı ile kalbi hızlandırmak yapılabilir. Akciğer pıhtıları, tromboz ve embolilerde yeni pıhtı oluşumunu engellemek ve var olan pıhtının güvenli bir şekilde ortadan kalkmasını sağlamak için önce 4 heparin daha sonra oral varfarin kullanılması gerekecektir. Pozisyona bağlı oluşan postural hipotansiyonda su tuz alımını artırma, varis çorapları ile ayaklardan kan bölmesini artırmak yöntemleri uygulanabilir. Sağlıklı bireylerde nabız istirahat halindeyken dakikada 60-100, ortalama 70 civarında olmalıdır. Nabız hızı birçok durumdan etkilenir. Çeşitli hastalıklar, ateşli hastalıklar, şok, kanama, alkol, egzersiz, stres, yaralanma gibi durumlarda nabız hızı artar. Sarılık, beslenme yetmezliği, yorgunluk, yaşlılık, uyuşturucu uyutucu ilaç alma ve bazı beyin hastalıklarında azalır. 12 yaş üzerindeki kızlar ve kadınlarda nabız, erkek çocuk ve erkek yetişkinlere göre daha hızlıdır. Atletlerde ve koşucularda ise nabız daha düşük olabilir. Nabız sayısı ile birlikte nabzın atım özelliği de değişik olabilir. Nabız sayısı, aralığı ve dolgunluğu normal olarak devam eder. Bu özellikteki nabza düzenli nabız denir. Aralıkları, vurgusu, dolgunluğu ve sayısı düzenli olmayan nabza da düzensiz aritmi nabız denir. Aritmi, kalp hastalıklarında, hipertansiyonda ve kalbi etkileyen kafeinli, tehlikeli içeceklerin fazla içilmesinde görülür. Nabzın dakikada 60 ve altında olmasına bradikardi, nabzın dakikada 100-120 ve daha üstü olmasına taşikardi, dakikada 130'un üzerinde hızlı ve zayıf nabza filiform nabız adı verilir. Dikkat kalp hastalığı tedavisinde kullanılan dijital digoksin nabzı yavaşlatır. Atropin nabız hızını artırır. Yatarken nabız hızı yavaştır. Ayakta dururken nabız hızlanır. Otururken nabız hızlanır. Bradikardi, taşikardi veya aritmi tedavisi için öncelikle nedenlerin çok iyi bilinmesi gerekir. Bunun için öncelikle nabzın hızı, sayısı, nabzın ritmi, nabzın hacmi, volümü hesaplanır. Hastanın öyküsü, kullandığı ilaçlar, başka bir hastalığı olup olmadığı, daha önce böyle bir durum yaşayıp yaşamadığı araştırılır. Bazı durumlarda ritmi bozulmuş nabızları düzelten ilaçlar vardır. Bunlara antiaritmik ilaçlar adı verilir. Ancak bu ilaçlar bir hekim kontrolünde verilmelidir. Solunum hızı, kişinin bir dakikada alıp verdiği soluk sayısıdır. Normal bir yetişkinde, bir dakikadaki solunum sayısı dakikada 15-20 arasındadır. 25'ten fazla, 12 az ise sorun olabilir. Artışa, taşipne, azalmaya ise bradipne denilir. Solunumun tamamen durması apne olarak bilinir. Hızlı, yüzeysel ve güçlükle yapılan solunum dispne olarak adlandırılır. Yaş, nabız hızı, egzersiz, vücut ısısı, ağrı, anksiyete, sigara, vücudun pozisyonu, ilaçlar, beyin travması, kansızlık ve akciğer hastalıkları solunum sayısını değiştirir. Dikkat, vücut ısısı yükseldiğinde solunum hızlanır, sayısı hızı artar. Her 0,6 santigrat derece ısı artışına karşılık dakikadaki solunum sayısı 4 artar. Solunum bozukluğu aynı zamanda vücut için gerekli oksijenin yetmezliği, zararlı karbondioksitin ise fazlalığı anlamını taşır. Nedeni ne olursa olsun solunum yetmezlikteki bir hasta ile karşılaşıldığında ilk yapılması gereken tedavi hastaya oksijen vermektir. Ancak bu tedavi mutlaka bir sağlık kurumunda ve hekimler tarafından yapılmalıdır. Bu esnada solunum sıkıntısını yaratan durum saptanarak nedene yönelik tedavi yapılmalıdır. Ateş, normal vücut ısısı, cinsiyete, kişinin hareket etme durumuna, yeme içme tüketimine, günün saatine, kadınlarda menstruasyon evresine göre 6 santigrat derece farklılık gösterebilir. Kişi çıplakken kuru havada 12,5 santigrat derece kadar düşük ve 55 santigrat derece kadar yüksek ısıya maruz kalsa bile vücudun iç ısısı sabit kalır. Amerikan Sağlık Birliği, normal ısı sınırlarını 36,5-37,2 santigrat derece olarak kabul etmiştir. Vücut ısısını düzenleme merkezi beyindeki hipotalamustur. Isı, deri ve ter bezleri ile kontrol altında tutulur. Ateş, vücut sıcaklığının normal sınırların üstüne çıkmasıdır. Ateş başlarken hastada üşüme, titreme, piroreksiyon, vazokonstriksiyon, soğukluk, solukluk, nabız hızında ve solunum hız ve derinliğinde artma görülür. Ateşli durumda deri ısınır, deride kızarıklık, vazodilatasyon, susama, huzursuzluk, iştahsızlık, halsizlik ve kas ağrısı görülür. Vücut ısısı 41 santigrat dereceye yükseldiği duruma hiperfleksi denir. Soğukta kalma gibi çevre ısısının çok daha düşük seyrettiği durumlarda ortaya çıkan ısı düşüklüğüne ise hipotermi denir. Hipotermi en sık donucu soğukta kalma durumlarında görülürken, aksine güneş çarpmaları hiperfleksi ile gidebilir. Vücut ısısı 42 santigrat dereceye ulaştığında beyinde sinir hücreleri ölür. 44 santigrat derecede solunum merkezi hasar görür. Doku proteinleri yıkılır. Enzimler inaktif olur ve ölüm oluşur. Nedeni ne olursa olsun hiperfleksiyle karşılaşıldığında ilk uygulamalar şöyle olmalı. Vital yani yaşamsal bulgular sık aralıklarla kontrol edilmeli, yakından kontrol edilmelidir. Ateş nedeni olabilecek yerlerden kan, idrar gibi kültür örneği alınmalıdır. Çevre ısısı düzenlemelidir. Titreme evresi haricinde soğuk uygulama yapılmalıdır. Hastanın yeterli sıvı alımını ve beslenmesini sağlamalıdır. Oksijen tedavisi uygulanabilir. Aktivite kısıtlanmalıdır. Ağız bakımı yapılmalıdır. Ateşi bir an önce düşürmek için ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Antipiretik, antibiyotik. Özet, insanlık var olduğundan beri sağlık ve hastalık konularına büyük ilgi göstermiş. Sağlıklarını korumak, hastalıklara çare bulabilmek için çeşitli çözümler aramışlardır. Beden ve ruhun tam ve eksiksiz görev yapmasına sağlık adı verilirken, beden veya zihinde meydana gelen ve organlarda görev bozukluğuna yol açan durumlara ise hastalık adı verilir. Hastalıkları tedavi etmek için nedenlerini çok iyi bilmek gerekir. Nedenlerine göre hastalıkları farklı şekillerde sınıflayabiliriz. Bunlardan en kolayı, bulaşıcılığa bağlı, enfeksiyon, yaşlanma ve harabiyete bağlı, dejenerasyon, travmaya bağlı, travmatik, ruhsal değişikliklere bağlı, psikolojik, tümöre bağlı, tümoral, bağışıklık sistemindeki bozulmaya bağlı, enflamatuvar, metabolizmadaki değişikliklerine bağlı, metabolik ve nesilden nesile geçişe bağlı, kalıtsal veya genetik şekilde sınıflamaktır. Hastalıkların tanınması, hangi hastalıkta hangi belirtinin görüldüğünün bilinmesinden geçmektedir. En sık görülen hastalık belirtileri, ağrı, ateş, halsizlik, kilo değişiklikleri, idrar değişiklikleri, solunum değişiklikleri, nabız değişiklikleri, baş dönmesi, uyku değişiklikleri, bilinç değişiklikleri, yürüyüş değişiklikleri şeklinde sıralanabilir. Organizmadaki her sistem kendi hastalığına özgü bulgular verirken, bazı bulgular tüm sistemlerde ortaktır. Örneğin, ateş en ortak bulgulardan biri iken, öksürük solunum sistemi hastalıklarında en sık rastlanır. Tansiyon, nabız, solunum, şeker ve ateş takibi hastanın yaşamsal bulgularının takibidir. Neden ne olursa olsun bu bulgular her hastada takip edilmesi gerekir. Takip hemen her zaman bu değerlerin kendilerine özgün ölçüm yöntemleri ile mümkündür. Yine normal olmayan değerleri ayırmak için normal değerleri sayısal olarak bilmek gerekir. Tansiyon aleti ile nabız ve solunum elle, ateş termometre ile şeker ölçme cihazı ile ölçülür. Tansiyon yüksekliğini hipertansiyon, düşüklüğüne hipotansiyon, nabız yüksekliğini taşikardi, düşüklüğüne bradikardi, ateş yüksekliğini hipereksi, düşüklüğüne hipotermi, şeker yüksekliğini hiperglisemi, düşüklüğüne hipoglisemi, solunum artısına takipine, solunum yavaşlamasına bradipne adı verilir. Tansiyon için normal değerler sistolik büyük. Tansiyon için 120 mmHg, diastolik küçük. Tansiyon için 80 mmHg altında olmasıdır. Bu düzey, yaş, cinsiyet, stres gibi durumlardan etkilenir. Hiper veya hipotansiyon nedenleri bulunduktan sonra bir hekim tarafından düzenli tedavi edilmelidir. Nabız için normal değerler, erişkinlerde 60 ile 100 arasıdır. Nabız değerlendirirken sadece sayısı değil, ritmi ve dolgunluğu da önemlidir. Ritmik olmayan nabızlara aritmi adı verilir. Nabız aynı zamanda tansiyon ile de yakından ilgilidir. Yüksek tansiyon durumlarında nabız düşerken, tansiyon düştükçe nabız hızlanır. Böylece hayati önem taşıyan organlara kan sağlanmaya çalışılır. Şeker düzeyi, organizmanın enerji ihtiyacı için çok önemlidir. Normal şeker düzeyi kanda 70-112 olarak bilinir. Şeker hastalığının takibi için açlık ve tokluk şekerleri mutlaka kan şekeri ölçen cihazla gözden geçirilmelidir. Kan şekerindeki değişiklikler insülin hormonunun sağlıklı çalışıp çalışmadığını, verilen tedavinin etkin olup olmadığını takipte kullanılır. Ateş aslında bir savunma mekanizması olup, özellikle bulaşıcı hastalıkların ilk belirtilerinden biridir. Normal vücut sıcaklığı 36,5-37 santigrat derece olup, koltuk altı, ağız, kulak ve rektumdan ölçülen dereceler küçük farklılıklar gösterebilir. Ateşli hastalık ile karşılaşılan durumlarda öncelikle bu duruma yol açan nedeni saptamak, ateş düşüren ilaçlar ile müdahale etmek gerekir. Solunum sistemi ve soluk alıp verme yaşamsal sistemlerimizden biridir. Solunumun durması geri dönüşümsüz hasarlanmalara neden olabilir. Solunum sistemi hastalıklarında solunum sıkıntısı çeken kişilere oksijen tedavisi vermek hayat kurtarır. Normal solunum değeri yetişkinlerde 26 dakika civarındadır. Dakikada 16'a inerse tolere etmek zorlaşır. Sonuç olarak tansiyon, nabız, ateş, solunum ve kan şekeri değişiklikleri önemli hastalıkların belirtisi olabilir. Bunların normal değerlerini bilmek, takip etmek, değişikliklerine müdahale etmek sağlıklı yaşamanın en önemli kurallarından biridir. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi hastalıklarında en sıklıkla görülen belirtilerden biri değildir? Soru 1. A seçeneği ateş. Soru 1. B seçeneği nefes darlığı. Soru 1. C seçeneği öksürük. Soru 1. D seçeneği solunum sıkıntısı. Soru 1. E seçeneği gaz. Soru 1'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise hastalık belirtileri nelerdir konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon hastalıklarında en sıklıkla görülen belirtilerden biri değildir? Soru 2. A seçeneği halsizlik. Soru 2. B seçeneği yorgunluk. Soru 2. C seçeneği ateş. Soru 2. D seçeneği ağrı. Soru 2. E seçeneği kilo alma. Soru 2'nin doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise hastalık belirtileri nelerdir konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Aşağıdakilerden sinir sistemi hastalıklarında en sıklıkla görülen belirtilerden biri değildir. Soru 3. A seçeneği kusma. Soru 3. B seçeneği baş dönmesi. Soru 3. C seçeneği kanlı idrar. Soru 3. D seçeneği baş ağrısı. Soru 3. E seçeneği yutma bozukluğu. Soru 3'ün doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise hastalık belirtileri nelerdir konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Aşağıdakilerden kalp damar hastalıklarında en sıklıkla görülen belirtilerden biri değildir. Soru 4. A seçeneği göğüs ağrısı. Soru 4. B seçeneği solunum zorluğu. Soru 4. C seçeneği bacaklarda ödem. Soru 4. D seçeneği ishal. Soru 4. E seçeneği halsizlik. Soru 4'ün doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise hastalık belirtileri nelerdir konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Aşağıdakilerden genito-üriner sistem hastalıklarında en sıklıkla görülen belirtilerden biri değildir. Soru 5. A seçeneği idrar yapamama. Soru 5. B seçeneği idrar kaçırma. Soru 5. C seçeneği kısırlık. Soru 5. D seçeneği solunum sıkıntısı. Soru 5. E seçeneği ağrı. Soru 5'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise hastalık belirtileri nelerdir konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi tansiyon yüksekliğini, hipertansiyonu tanımlayan ifadedir? Soru 6. A seçeneği büyük tansiyonun 150 mmHg, küçük tansiyonun 60 mmHg üstünde seyretmesi. Soru 6. B seçeneği büyük tansiyonun 150 mmHg, küçük tansiyonun 60 mmHg altında seyretmesi. Soru 6. C seçeneği büyük tansiyonun 120 mmHg, küçük tansiyonun 60 mmHg altında seyretmesi. Soru 6. D seçeneği büyük tansiyonun 150 mmHg üstünde, küçük tansiyonun 60 mmHg altında seyretmesi. Soru 6. E seçeneği büyük tansiyonun 120 mmHg, küçük tansiyonun 60 mmHg üstünde seyretmesi. Soru 6'nın doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise tansiyon, nabız, solunum sayısı ve ateşin normal değerleri ve yüksek çıktığında alınacak ilk önlemler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Nabız sayısının 40'daki altında alınmasına ne isim verilir? Soru 7. A seçeneği taşı kerdi. Soru 7. B seçeneği bradyk ne? Soru 7. C seçeneği takip ne? Soru 7. D seçeneği bradikardi. Soru 7. E seçeneği aritmi. Soru 7'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise tansiyon. Nabız. Solunum sayısı ve ateşin normal değerleri ve yüksek çıktığında alınacak ilk önlemler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi hiperfleksiyonu tanımlar? Soru 8. A seçeneği solunum sayısının 26'daki üzerinde olması. Soru 8. B seçeneği nabız sayısının 120'deki üzerinde olması. Soru 8. C seçeneği ateş düzeyinin 41 santigrat derece üzerinde ölçülmesi. Soru 8'de seçeneği tansiyon düzeyinin 150/60 mmHg üstünde olması. Soru 8. E seçeneği kan şekeri düzeyinin 120 mmHg üzerinde olması. Soru 8'in doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise tansiyon. Nabız. Solunum sayısı ve ateşin normal değerleri ve yüksek çıktığında alınacak ilk önlemler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi hiperglisemiyi tanımlar? Soru 9. A seçeneği solunum sayısının 26'daki üzerinde olması. Soru 9. B seçeneği nabız sayısının 120'deki üzerinde olması. Soru 9. C seçeneği ateş düzeyinin 41 santigrat derece üzerinde ölçülmesi. Soru 9. D seçeneği tansiyon düzeyinin 150/60 mmHg üstünde olması. Soru 9. E seçeneği kan şekeri düzeyinin 120 mmHg üzerinde olması. Soru 9'un doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise tansiyon. Nabız. Solunum sayısı ve ateşin normal değerleri ve yüksek çıktığında alınacak ilk önlemler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi taşikardiyi tanımlar? Soru 10. A seçeneği solunum sayısının 26'daki üzerinde olması. Soru 10. B seçeneği nabız sayısının 120'deki üzerinde olması. Soru 10. C seçeneği ateş düzeyinin 41 santigrat derece üzerinde ölçülmesi. Soru 10. D seçeneği tansiyon düzeyinin 150/60 mmHg üstünde olması. Soru 10. E seçeneği kan şekeri düzeyinin 120 mmHg üzerinde olması. Soru 10'un doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise tansiyon. Nabız. Solunum sayısı ve ateşin normal değerleri ve yüksek çıktığında alınacak ilk önlemler konusunu yeniden gözden geçiriniz.